Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Siyer'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğe, davete başlamasının başladığı o dönemin ilk iki özelliğini geçtiğimiz iki haftada işlemiştik. Şimdi üçüncü, dördüncü, beşinci özelliklerini görelim inşallah. Üçüncü özelliği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a insanları davet ettiği hak üzerinde kendisiyle pazarlık yapmak için çok sık teklifte bulunması ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hiçbir tavizi kabul etmemesi demiştik. Müşrikler Müslümanları dinlerinden alıkoymak için işkencelerini, alaylarını ve aşağılayıcı tutumlarını artırmışlardı. Ancak bu Müslümanların imanlarının ve inandıklarının doğruluğuna olan güvenlerinin, yakinlerinin artmasından başka bir sonuç getirmedi. Bu konuda izledikleri yoldan bir yarar sağlayamadılar. Bu kez daha farklı, günümüzün diliyle daha diplomatik bir metoda başvurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme belki savunduğu bazı şeylerden vazgeçer yahut insanları davet ettiği haktan kısmen de olsa taviz verir ümidiyle bir takım tekliflerde bulundular. Bu tekliflerden biri için Utbe bin Rebiya'yı problemin çözümü olarak gördükleri planı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sunması üzere gönderdiler. Utbe dedi ki, ey kardeşimin oğlu, şüphesiz sen bizdensin. Çünkü soy bakımından nasıl bir yere sahip olduğunu biliyorsun. Fakat kavmine oldukça büyük bir şey getirdin. Bu yüzden onların birliklerini bozdun. Şimdi beni dinle. Sana bazı şeyler teklif edeceğim. Belki bunlardan bazılarını kabul edersin. Sen bu iş karşılığında mal istiyorsan, senin için mallarımızdan toplayalım. İçimizde en varlıklı kişi sen ol. Bununla bir üstünlük istiyorsan, seni başımıza geçirelim. Sana danışmadan hiçbir işe karar vermeyelim. Krallık istiyorsan seni kral yapalım. Şu sana gelen ve senin gördüğün varlığı cinlendin de başından savamıyorsa senin için tıp uzmanlarını çağıralım. İyileşmen için mallarımızdan ne gerekiyorsa harcayalım. Utbe sözünü bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fussilet suresinin baş tarafından şu ayetleri okudu. Hamin. Bu kitap Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir. Bilen bir topluluk için ayetleri açıklanmış, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Ama onların çoğu yüz çevirdi. Artık onlar duymazlar. Dediler ki, bizi kendisine çağırdığın şeye karşı kalplerimiz bir örtü içindedir. Kulaklarımızda da bir ağırlık var. Bizim de senin aranda bir perde var. Artık sen bildiğini yap, biz de bildiğimizi yapıyoruz. De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın bir ilah olduğu vahyolunuyor. Şu halde ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Ortak koşanların vay hallerine. Onlar ki zekatı vermezler ve onlar ahireti inkar ederler. İman edip salih ameller işleyenler için kesintisiz bir ecir, karşılık vardır. De ki, siz yeryüzünü iki günde yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte alemlerin Rabbi odur. Orada üstünden sabit dağlar var etti yeryüzünde. Onu bereketli kıldı ve onda soranlar, yani rızıklarını arayanlar için eşit olarak gıdalarını 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yere isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. Onlar isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 gök olarak belirledi ve her göğe emrini vahyetti. En yakın göğü de kandillerle donattık ve korumaya aldık. Bu güçlü ve alim olanın düzenlemesidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben sizi Ad ve Semud'un yıldırımları gibi onların yıldırımları gibi bir yıldırımla uyardım. İlk 13 ayetini, Fussilet suresinin ilk 13 ayetini okuyorum. Mübarek siretin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siretinin bu bölümünde çıkarılacak çeşitli sonuçlar, ibretler şu şekilde özetlenebilir. Müşriklerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin daveti karşısındaki şaşkınlıkları ortaya çıkarıyor ki bu şaşkınlık, bu karışık, kendilerine karışık gelen durum devam etmektedir. Müşriklerin daveti
zayıf düşürmek ve onun nurunu söndürmek için pazarlık metotlarını kullandıklarını açıklıyor. Onların bu daveti bunu ifade ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün pazarlık teklifleri ve saldırılar karşısında dimdik bir dağ gibi kararlılık gösteriyor ve sarsılmıyor. Şüphe yok ki bu cazip teklifler parlamento yoluyla çözümden yana olanların önüne konsaydı zaten buydu. Yönetim ve söz hakkı bizim olacak. O zaman Yüce Allah'ın şeriatını uygularız derlerdi. Yani böyle demokrasi demokratik yollarla işte parlamento, işte meclisi ele geçirmek, kabineyi ele geçirmek gibi gayeler peşinde koşanları diyeceğim. Bu olurdu. Zaten maksatları da bu. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun pahalı bir karşılığının olacağını, onun da tevhid davasında gevşeklik göstermek olacağını biliyordu. Bu ise dinde en tehlikeli bir alandır. Asla gevşeklik kabul etmez. Peygamberlerin yolu kalplerin ve vücut azalarının ıslah edilmeleriyle başlar. Bundan sonra Yüce Allah onlar için yüceliğin, zaferin ve üstünlüğün sebeplerini oluşturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu teklifi ve müşriklerle pazarlıklara girmeyi kabul etmemesi şüphesiz Yüce Allah'ın şu emrinin muhtevasına giriyordu. Sen emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşrikleri aldırış etme. Onlardan yüz çevir. Hicr suresinin 94. ayeti. Müşriklerden yüz çevrilmesi, onlara aldırış edilmemesi, onların tekliflerinden ve pazarlıklarından yüz çevrilmesini de kapsar. Gördüğünüz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü edilen kişinin tekliflerini tartışmamıştır. Bu teklifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tartışmaya değer bulmayacak kadar basit ve değersiz tekliflerdi. Ancak o adamın böyle bir teklifi için gelmesini kendisine Yüce Allah'a davet etmek ve ona Kur'an okumak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Yatkın olan kalpler onu kabul etmeye, ona meyletmeye ve ona boyun eğmeye hazırdır. Katı kalpler ise hiç etkilenmez. Bu gibi kalplere yapılan öğütler onların sadece taşkınlıklarını ve sapıklıklarını artırır. Üçüncü özelliği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih itikat, doğru inanç üzere sahabelerin iman terbiyesi almalarına ve beraberindeki ibadet terbiyesiyle bunların kalplerine yerleşmesine önem vermesi idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam devletini kurarken attığı adımları incelerken Kur'an'ın bu dönemde nasıl değerli sahabelerin kalplerini iman terbiyesiyle terbiye edecek tarzda indiği gayet açık bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Bu terbiyede tevhid inancının ve ahiret gününe imanın kalplere iyice yerleştirilmesi suretiyle oluyordu. Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Kur'an'dan ilk indirilen şey içinde cennet ve cehennemden söz edilen bir suredir. Ayşe radıyallahu anh'a burada Müddessir suresini kastetmektedir. Bu ise ikinci olarak indirilen suredir. Bu surede Yüce Allah şöyle buyurdu. Sura üflendiği zaman işte o gün çok zor bir gündür. İnkarcılar için kolay değildir. Yani Müddessir suresinin 8 ila 10. ayetleri. Yine bir yerinde de şöyle buyurdu. 38 ila 42. ayetlerinde. Her can kazandığına karşılık bir rehinedir. Ancak sağ ashabı hariç onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine sorarlar. Suçlulardan sizi sakara ne sürükledi diye. İnsanlar gruplar halinde İslam'a girmeye başlayınca helaller ve haramlarla ilgili açıklamalar, ayetler inmeye başladı. Hemen ilk günden zina etmeyin diye emir inseydi belki biz asla zinayı bırakmayız derlerdi. Aynı şekilde şarap içmeyin diye emir inseydi biz asla şarabı bırakmayız derlerdi. Oyuncaklarla oynayan küçük bir kızken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu ayet indirildi. Daha doğrusu asıl onlara vaat edilen azabın geleceği vakit kıyamet saatidir. Kıyamet saati ise daha korkulu bir felakettir ve daha acıdır. Kamer suresinin 46. ayet. Ancak Bakara ve Nisa sureleri de Medine'de ben onun yanındayken inmiştir diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anh. Bu kutsal dönem sahabelerin namazla ve diğer ibadetlerle eğitimler için iyi bir fırsat oldu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle söylemiştir. Biz bir dönem yaşadık ki bu dönemde bir kimseye Kur'an'dan önce iman öğretilirdi. Bugün bakıyoruz ki iman etmesini bilmeyen insanlar bile Kur'an'a muhatap oluyor, Kur'an okumaya kalkıyor. Yani okumasın mı okusun da bu iman etmemiş kalpleri okudukları için ne yapıyorlar? Tutuyorlar, sünneti inkar ediyorlar değil mi? İşte bu ifadenin büyük önemi var. Biz Kur'an'dan önce iman öğrendik diyor. Önce imanı öğrenmek. Bu gösteriyor ki sahabelerin metodunda iman ilimden öncelikliydi. Aynı şekilde ilim de söz ve amelden önce geliyordu. Önce iman, sonra ilim, ondan sonra kavli ve fiili olan ameldir. Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Yüce Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gece ibadetini farz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetine kalktı. Bir yıl boyunca sahabiler de onunla birlikte kalktılar. Yüce Allah surenin son kısmını 12 ay boyunca bekletti. Sonra üzerlerindeki yükü hafiflete hüküm indi. Ayşe bu sözünde geçen ibadetinin farz kılınmasıyla Yüce Allah'ın şu sözlerindeki emri kastetmiştir. Müzzemmil suresinin ilk 6 ayeti. Ey örtüsüne bürünen, az bir kısmı dışında geceleyin ibadete kalk, yarısı kadar yahut bundan biraz eksik yahut bunu artır ve Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Gerçekten gece kalkışı yap ki gece kalkışı etki bakımından daha kuvvetli ve okuma bakımından daha sağlamdır. Vesile de aynı surenin son ayetini kastetmiştir. Bu ayette de Yüce Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde ibadet için kalktığını, seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Geceyi de gündüzü de Allah takdir etmektedir. O sizin bunu sayamayacağınızı, yani ihsa edemeyeceğiniz, bak burada da saymak kelimesi, ihsa kelimesi saymakla çevrilmiş. Burada ihsa edemeyeceğiniz, yani hakkıyla yerine getiremeyeceğinizi, tam olarak gözetemeyeceğinizi bildi ve tevbelerinizi kabul etti. Artık Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Allah içinizde hastalar bulunduğunu, başkalarının Allah'ın lütfundan rızık arayarak yeryüzünde dolaşacaklarını ve daha başkalarının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. Artık ondan borç verin. Kendiniz için önceden ne gönderirseniz Allah katında onu daha hayırlı ve ecir bakımından, karşılık bakımından daha büyük olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah bağışlayan ve rahmet edendir. Aynı surenin, yani Müzzemmil suresinin 20. ayeti. Safiyurrahman el-Mübarek Furi şöyle söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ve hikmeti öğreterek onların ruhlarını kendilerini imana teşvik eden ve nefislerini arındıran unsurlarla beslemekten hiç geri kalmadı. Onları hassas ve derin bir eğitime tabi tutuyordu. Böylece nefislerini ruhun yüceldiği, kalbin arındığı, ahlakların temizleştiği, ruhun maddenin hakimiyetinden kurtulduğu, şehevi arzulara direndiği ve kendisini göklerin ve yerin yaratıcısına verdiği yüksek mevkilere yükseltiyordu. Kalplerini, korularını arındırıp onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıyordu. Onlara eziyetlere karşı sabrı, aldırış etmeyip geçmeyi, nefsi hakimiyet altında tutmayı öğretiyordu. Böylece dinde kararlılıkları, arzulara karşı dirençleri, Allah'ın rızasını elde etme yolundaki fedakarlıkları, cennete olan istekleri, ilim öğrenme, dini daha iyi kavrama yolundaki gayretleri daha da arttı. Nefislerini daha çok hesaba çekmeye, onun taşkınlıklarını bastırmak, heyecanlara üstün gelmek, kendilerini galeyana getiren ve taşkınlığa iten duygulara hakim olmak ve kendilerini sakin bir şekilde vakarla, sabır ilkesine bağlı kılmak için daha çok çaba harcamaya başladılar. Beşinci özelliği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabileri eziyet ve işkencelere karşı sabır ve cahillerden yüz çevirme konularında eğitmesi. Habbab radıyallahu anh'ın karşılaştıkları zorluklardan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şikayetçi olması olayında gayet açık bir şekilde görülmektedir. Habbab radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'nin gölgesinde bir cübbeye dayanmış olduğu bir sırada durumumuzdan dolayı kendisine şikayetçi olduk. Yani bu eziyetlerden, sıkıntılardan dolayı. Bizim için yardım dilemeyecek misin?
Allah'tan yardım istemeyecek misin, dua etmeyecek misin dedik. Şöyle buyurdu: sizden önce geçmiş olanlardan bir adam alınır, kendisi için yerde bir kuyu kazılır, onun içine konur, sonra bir testere getirilir, başının üzerine konur ve başı ikiye ayrılırdı. Aynı şekillerle etleri ve kemikleri birbirinden ayrılırdı. Gene de bu durum kendisini dininden alıkoyamazdı. Vallahi Allah muhakkak bu işi sonuca erdirecektir. Hatta bir binek gün San'a'dan Hadramut'a kadar gidecek ve Allah'tan ve koyunlarına kurtların saldırmasından başka bir şeyden korkmayacaktır. Ama siz acele ediyorsunuz. Allah Aleyhi ve Sellem'in bu sözü en mükemmel bir teselli ve en güzel sabır eğitimidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak onlar için yardım diliyor ve dua ediyordu. Ancak o sallallahu aleyhi ve sellem bununla birlikte bu durumun geçmişten beri süre gelen ilahi bir sünnetullah olduğunu, iman sahiplerinin muhakkak zorluklarla karşılaşacaklarını bilmelerini istiyordu. Arkasından da aynı doğrultuda zafer ve başarı müjdesini, korku hallerinin güvene dönüşeceğinin haberini veriyordu. Yüce Allah şöyle buyuruyor Nur suresinin 55. ayetinde: Allah sizden iman edip salih ameller işleyenlere, yani şirk koşmadan salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzüne hükümran kılacağını vaat etti. İman edip salih amel işleyenlere, kendileri için seçip beğendiği dinlerini onlar için güçlendirip yerleştirecek ve korkularından sonra onları güvene kavuşturacaktır. Onlar bana ibadet eder, hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Bundan sonra kimler küfrederse işte onlar yoldan çıkmış olanlardır. İbn-i Kesir Yüce Allah'ın Câsiye suresinin 14. ayetindeki iman edenlere söyle, Allah'ın bir kavmi kazandıklarından dolayı cezalandırması için Allah'ın ceza günlerini ummayanları şimdilik bağışlasınlar sözünü tefsir ederken şöyle söylemiştir. Yani şimdilik onlara aldırış etmesin ve onların kendilerine yaptığı eziyetlere katlansınlar. Bu İslam'ın başlangıç dönemindeydi. O zaman müşriklerin eziyetlerine sabretmekle emrolunmuşlardı. Bu onların kalplerinin ısındırılması içindi. Ancak onlar kendi inatlarında ısrar edince Yüce Allah da zor kullanmayı ve cihadı meşru kıldı. Mekke döneminin bir eğitim ve belli bir çevrede, belli bir topluluk için ve belli şartlar altında hazırlık dönemi olması sebebiyleydi. Bu gibi bir çevre içindeki eğitim ve hazırlığın amaçlarından biri, bizzat Arap şahsiyetinin normalde katlanamadığı bazı şeylere katlanmayı öğrenmesini sağlamaktı. Çünkü o normalde ne kendi şahsının ne de gözetimi altındaki kimselerin küçük düşürülmesine, haksızlığa uğratılmasına katlanamazdı. Belki bu aynı zamanda Yüce Allah'ın ilk zamanlarda Müslüman olanlara işkence eden inatçılarının çoğunun bizzat kendilerinin zaman içinde İslam'ın samimi askerleri, hatta kumandanları olacağını bilmesi dolayısıylaydı. Müslümanlara işkence edenlerden öyle kimseler vardı ki Müslüman olduktan sonra İslam'ın birer komutanı olmuş, önderi olmuş, ilimde, savaşta, cihatta ve başka hususlarda önder haline gelmişlerdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh öyle olmadı mı mesela? O zaman Müslümanların sayılarının azlığı ve Mekke'ye sıkıştırılmış olmaları dolayısıylaydı. Çünkü davet Arap Yarımadası'nın diğer bölgelerine henüz ulaşmamıştı. Tebliğ ulaşmamıştı. Müşriklerden yüz çevrilmesi ise Yüce Allah'ın şu sözünde işaret edilmiştir: sen emrolunduğun gibi, sen emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir. Onlara aldırış etme. Hicr 94. ayet. Müşriklerden yüz çevirmesi hususu aynı anda iki düşünceyi ihtiva etmektedir. Birincisi, davetçinin karşıtlarının kızmalarını veya duygularını yahut görüşlerini dikkate almadan davasını yaymak için, onu ilerletmek için onun ilkelerini açıklamaz. İkincisi, onların maddi ve manevi işkencelerine, kendisini yaralama, zorda bırakma ve aşağılama çabalarına aldırış etmemesi. Bu konuda da Yüce Allah'ın şu ayetinde dile getirilen tavrı takınacaktır. Kasas suresinin 55. ayetinde. Onlar boş söz işittiklerinde
ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız sizedir. Size selam olsun, biz cahilleri benimsemeyiz derler. Yine bir ayette bu Furkan suresinin 63. ayetinde Rahman'ın kulları yeryüzünde alçak gönüllülükle yürürler, tevazuyla yürürler ve cahiller kendilerine laf attıklarında selam derler. Kendilerine laf attıklarında selam derler. Sizinle muhatap olmayız. Cahillere karşı böyle bir tavır öngörülüyor yani. Buradan anlaşılıyor ki kendimize ve kardeşlerimize korkmadan ve dehşete kapılmadan açıktan insanları Allah'a davet etmeleri gerekiyor. Ayrıca eziyetlere ve zorluklara karşı sabırlı olmaya alıştırmalıyız. Kendimiz ve tüm diğer Müslümanlar için Yüce Allah'tan af, dünya ve ahirette huzur diliyoruz. Bunun anlamı kulun zorluğu istemesi değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Karşılaştığınız zaman da sabredin. Yani şu ortamla ilgili olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela daha önceki sohbetlerimizde İbrahim aleyhisselam'dan bahsettik. İbrahim aleyhisselamın kıssalarından bahsettiğimiz sırada şurada anlatılmıştı. Mesela hanımı Sare. Bir zalim sultanın ülkesine girdikleri zaman oranın sultanı kadınlara el koyuyordu değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın hanımına da el koymuştu. O zaman ne yapabiliyordu? Bizim de bazı benzer durumlarımız var. Bizim tağutlarımız diyor. Ebu Cehil'in okullarında okutmak için. Değil mi? İşte bizim bu durumda İbrahim Aleyhisselam'ı örnek almamız lazım. Eğer elimizden bir şey gelmiyorsa dua ile yetinmemiz lazım. Hiç olmazsa bu duamızı Allah Azze ve Celle'ye karşı samimi bir şekilde yalvararak, yakararak, niyaz ederek kemaliyle yapabiliriz. Hiç olmazsa bunu yapalım yani. Dua gerçekten davette, tebliğde önemli bir husustur. Sadece bu hususla ilgili olarak değil, genel. Kulun Rabbi ile irtibatını koparmaması lazım. Kişinin İslam'ın ve Müslümanların yücelmesi için bir yarar sağlamayacak işlere girişerek kendini sıkıntılara sokması da uygun değildir. Böyle yapmanın anlamı en ufak bir yarar elde edilmeyeceği halde sıkıntıya girmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminin kendini aşağılara düşürmesi uygun değildir. Kendisini nasıl aşağılara düşürür diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Kendini katlanamayacağı bir zorlukla karşı karşıya bırakır. Bir işe girişir. Bakın bu hadisi bir anlam içeriyor. Bu itibarla bütün işleri şeriat ölçülerine göre belli bir düzene koymak, bu doğrultuda yararları ve zararları önceden değerlendirmek gerekmektedir. Elde edilmesi kesin olan yararla elde edilmesi şüpheli olan yarar birbirinden ayırt edilmelidir ki gayretler boşa gitmesin ve elde edilmesi uzak ihtimal olan şüpheli bir yararın peşinde koşulurken büyük zararlara katlanma zorunluluğu ortaya çıkmasın. Yaptığımız işlerde ölçülü olmamız en uygun şeyi yapmamız. Allah'a isyan etmeden çalışmak isteyen bir sürü kardeşlerimiz var. Yani işsiz olan. Kimisine diyorlar ki işte sakalını kes, sakallı çalıştırmayız. Özel iş yerleri bile olsa böyle diyorlar. İşte neticede haramın bulaşmadığı bir iş, Müslümanların hakim olmadığı bu ortamda haramın bulaşmadığı bir iş yok gibi. Nasıl bir yol izlememiz gerekir? Şirke hiçbir şekilde ruhsat verilmiyor değil mi? Tevhidi bozan bir şey müminin aklından geçmemeli. O halde azami ölçüde şirkten sakınmak en büyük vazifedir. En geldiği kadar da mutlaka gayret ederek haramlardan sakınmalıdır Müslüman. Ne kadar biraz son raddesine kadar zorlamalıdır harama bulaşmamak için. Bunlar yaptıktan sonra da başkası olmuyorsa artık ilerisi olmuyorsa, yani daha fazlasına güç yetmiyorsa, Allah tevekkül edip hayırlı kapılar açması için yalvarmamız lazım ve tevekkülümüzü sağlam tutmamız lazım. Kim Allah'tan korkarsa, bu buyuruluyor değil mi? Kim Allah'tan korkarsa Allah ona beklemediği kapılar açar, ummadığı yerde rızıklandırır. Allah'a tevekkül etmesini bilmemiz lazım. Evden geldiği kadar haramlardan sakınmamız lazım. Haramlardan sakınamıyoruz diyerek de koyuvermek olmaz. Bir şeyin hepsi ele geçmese de elde geçeni kaçırmamak lazım. Ele geçmese de ele geçeni kaçırmamak lazım. Hiçbir tüccar malın bir kısmında zarar ettim diyerek peşkeş çekmez mallarını, değil mi? Ölçülü olmamız lazım. Sen Allah'ın şeriatını hakim kılma arzuları, Allah'ın dinine olan sevgileri ve onun zafer elde etmesi arzuları kendilerini, adımlarını hızlı hızlı atmaya yönetmektedir. Bu da biraz işte heyecan ve duygusal hareket etmeye de sebep oluyor aynı zamanda. İslam'ın hakimiyet günlerinin çok yaklaştığını, o günlere fazla bir zaman kalmadığını sanıyor da olabilirler. Sonra davetin merhalelerini ve her bir merhalede yerine getirilmesi gereken kulluk görevinin ne olduğunu bilmek, İslam'ın ve Müslümanların yücelmesini isteyen ihlaslı her Müslüman için zorunludur. Celle izin verirse, nasip ederse dönemin 6. özelliğini de ve son madde oluyor bu, onu da işleyerek diğer konulara geçeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi sahbihi ve sellem ecmain.